Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadis-i şeriflerle de birlikteyiz. 4004 no'lu hadis-i şerifi okuyacağız. Hamd ederiz Rabbimize. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerif ama tekrar ediyor. Müsned'de hadis-i şerifler tekrar etmekte. Biz de aslında hepsini okusak bu tekrarlarla imanımız, bu tekrarlarla amelimiz daha da güzelleşecek. Ben buna da inanıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ayetleri de böyle tekrar ediyor. Konuları da dönüp dönüp bir daha anlatıyor. Hadis-i şeriflerin de bu şekilde yeniden yeniden farklı raviler, yani Abdullah'tan öğrenen farklı ravilerden toplamış Ahmet bin Hanbel. Biz de onu farklı farklı tekrar okuduğumuzda bu konuyla ilgili zihin berraklığına ulaşıyoruz. İşte Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir mağarada birlikteyken Resulullah'a Nusrat suresi nazil oldu. Sureyi onun ağzından dinlemeye başladık. Bu sırada bir yılan deliğinden çıkınca hemen peşine düştük. Ama bizden kaçıp deliğine girdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz onun şerrinden korundunuz. O da sizin şerrinizden korundu buyurdu. Burada özellikle vurgulamak için durduğum nokta, benim anlayabildiğim için ya da şu anda benim problemim, derdim olduğu için ben bunu ön planda anlamaya gayret ediyorum. Nerede olursa olsun Allah'ın ayetleri peygamberimize geldi. Gecede ya da gündüzde, evinde ya da çarşıda ya da bir mağarada ya da bir savaş ortamında ama bir konuşmanın kenarında Allah-u Teala'ya Cebrail aleyhisselam vahiy getirdi. Resulullah bu gelen ayetleri de orada, oracıkta her kim varsa onlara okumaya başladı. Kendisine okundu, o da bu okunanları başkalarına okudu. Bizde de durum böyle olursa herhalde hayrımız artacak diye düşünüyorum. Hayatın hangi pozisyonunda, nerede olursak olalım, yani sadece çok özür, pis ortamlar, yani Kur'an'ın okunmayacağı yerler, hamam, banyo ve tuvalet gibi yerler dışında, Müslüman Allah'ın kelamıyla birlikte olacak. Her pozisyonda, her ortamda hemen Allah'ın kelamı ona inecek. Onu anlayacak, onu öğrenecek. Yani burada da okunur mu demeyeceğiz. Her ortam, mağara düşünsenize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Abdullah ve birkaç arkadaşı mağaradalar. Ve mağaranın içerisinde Allah-u Teala'nın elçisine Mürselat suresi geliyor. Mürselat suresini okuyup öğreniyor ve öğretiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara. Ve o sırada yaşanan bir hatıra akıllarında kalmış. Bir yılanın delikten çıkması, sonra kaçması. Yani bir sureyle akla gelen bir hatıra ya da o hatıranın, o yılanın heyecanının oluşturduğu, Resulullah'ın ona karşı olan söylediği söz ama onun ötesinde akla gelen Mürselat suresi. Şimdi hatıralarımızı gözden geçireceğiz. Bakın şu kadar yıl yaşamışız, ne hatıralarımız var. Bir gün trene binmiştim. Bir gün işte arabayla bir yere gidiyorduk. Bir gün bir evin kenarında otururken filan diye başladığımız bir hatırada Kur'an'dan bir bölüm bize inmiş mi? Kur'an'dan bir bölümü biz birilerine okumuş muyuz? Kur'an'dan biz bir bölümü birisinden öğrenmiş miyiz? Yani vahiy ile böyle bir temasımız, böyle bir canlılığımız olmuş mu? Olacak bundan sonra inşallah diyeceğiz ve buna Mürselat suresiyle başlayacağız. Mesela şu anda bu ayeti kerimeleri öğrenmek için karar vereceğimiz dakikayı ben bilemiyorum. Ben bir mikrofonun arkasında konuşuyorum ama siz hangi durumda, nerede yaşıyorsunuz? Bir arabada, bir evde, bir pencere kenarında bunu nerede dinliyorsunuz bilmiyorum. Ama nerede olursanız olun Mürselat suresi gündemimiz bu diye ben söylemiş olayım. Bugüne kadar bilenler bir daha bilsin. Bugüne kadar bilmeyenler açsınlar Mürselat suresini. 3 tefsirden öğrensinler, okusunlar, anlasınlar ve 3 defa onu bir yerde birilerine anlatsınlar. İsterse öğrendikleri yerden kalkmadan ya da kalkıp bir öteki odadaki annesine ya da çocuğuna ya da kocasına ya da hanımına koşup giderek bak bir sure geldi deyip anlatsın. O sırada bir karınca geçsin oradan, bir akrep yürüsün kenardan ya da farklı bir araba düdük çalıp gitsin yolun kenarından. Metropoldeyiz ya, belki de öyle anlayacağız. Nerede olursak olalım surenin bize de bir hatırası kalsın böylece. Kulluğumuz güzel olmaz mı? Hayatı anlayışımız güzel olmaz mı? İşte vahiy ile birlikteliğimizi çoğaltacağız. Böylece vahiy öğrenen, anlayan kullar olacağız. Niyetimiz bu inşallah. Ben Mürselat suresini size şu anda bir mağarada gibi okuyorum, söylüyorum. Gerçi sureyi anlatmadım. Sadece surenin hatırası olan bir hadis-i şerif söyledim. Ama Rabbim inşallah sureyi de gündeme getirmeyi bize lütfeder, nasip eder. Onu da konuşuruz Allah'ın izniyle. Ama şu anda Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4012. hadis-i şerifle birlikte olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pişmanlık tevbedir. Pişmanlık tevbedir. Ama hadis-i şerifin gelişi şöyle. Abdullah bin Ma'kil'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Babam Abdullah bin Mesud'un yanındaydı. Onun şöyle dediğini işitti. Resulullah'ın pişmanlık tevbedir buyurduğunu işittim. Yani burada bir baba var. O da Abdullah'ın yanında oturuyor. Abdullah'ın talebelerinden, ondan ders okuyan, hadis öğrenen, kitap öğrenen, Kur'an öğrenen birisi. O Abdullah'ın İbni Mesud'un şöyle dediğini duymuş. Resulullah Efendimiz demiş ki pişmanlık tevbedir. Kişi pişman oldu mu yaptığı hatadan, günahtan? İşte tövbe başlamış oluyor. Babasının bu dinlediği, sahabeden dinlediği bu cümleyi de oğul bize aktarıyor. Din böyle böyle geldi. Dolayısıyla Müslümanlar öğrendiklerini hiç durmamışlar. Oğullarına, kızlarına, eşlerine, kocalarına, etraftaki insanlara söylemişler. Ben bu derste, bu okumalarımda en çok sizlere ve kendime bunu vurguluyorum. Duymalıyım ve duyurmalıyım. Öğrenmeliyim ve öğretmeliyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz, Allah'ın kelamından ayetler, ben de olmalı ve bunu mutlaka dillendirmeliyim, gündem yapmalıyım. Çünkü şeytan ve dostlar boş durmuyorlar. Sürekli gündemimizi işgal edecek, zihnimizi, kulaklarımızı, gözlerimizi dolduracak şeyler söylüyorlar. Okuyalım. Abdullah İbni Mesud bize ne söylüyor? Ahmet bin Hanbel bize bunları nasıl aktarmış dinleyelim. Mesruh'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. 4015. hadis-i şerif. Bir gün Abdullah İbni Mesud'un bize hadis naklederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi. Ardından sarsıldı. Öyle ki giysileri bile kendisiyle sarsıldı. Titredi böyle. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna yakın veya buna benzer bir şey söyledi dedi. Din hakkında konuşmak önemli ve ciddi bir iş. Allah bizi bağışlasın. Yani yanlış söylemekten, hatalı ifadeler kullanmaktan, insanları saptırmaktan Rabbim muhafaza buyursun. Çünkü sen bir şekilde bir söz söylersin, kastettiğini karşı taraf yanlış anlar, başka bir yola gider. Dolayısıyla sözü çok güzel söylemek lazım. Hele ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diye başladığımızda, Efendimizin söylediklerinin tam karşılığı olan bir söz söylemezsek, onun hakkında uydurmaya, onun hakkında başka bir şey ifade etmeye kalkmış oluruz. İyi niyetli bile olsak bu dini bozmak anlamına gelecek, Allah muhafaza. Bu bakımdan Müslümanlar ciddi olacaklar. Sözü söylerken güzel öğrenip, güzel anlayıp, güzel aktarmaya çalışacaklar. Ancak dini insanlara söyleme noktasında biraz önceden beri konuşuyorum. Okumalı, öğrenmeli ve anlatmalı, gündeme getirmeliyiz diyorum. Şimdi bu hadis-i şerif bizim ayağımızı bağlamasın. Yani Abdullah İbni Mesud'un bu tavrı bizi bağlamasın. Yani bak hocam sen öyle diyorsun ama Abdullah nasıl da endişelenmiş. Abdullah gibi bir zat bu kadar endişelenirse biz hemen rahat rahat peygamberimiz diyor ki Allah-u Teala buyurdu ki diye konuşunca sıkıntı olmaz mı? Dini bozmaz mıyız? Konu öyle değil. Yani elbette ben ciddi olayım dinimi öğrenirken. Çünkü ayakkabı alırken bile insanlar nasıl da böyle kılı kırk yararcasına uğraşıyorlar. Ama din öğrenirken, dine hassasiyetlerinde aman ben ta küçüklüğümde öğrenmiştim üç kulfü bir elham, bu bana yeter mantığıyla insanlar duruyorlar. Bu yanlış. Çabalayacağım ama ciddi çabalayacağım. Öğretirken de, anlatırken de güzel anlatmaya gayret edeyim. Kelimelerimizi seçmeye çalışalım. Fakat bu bizim duracağımız yer değil. Bu bizim konuşacağımız yer. Bu bizim çabalayacağımız yer. Sadece şöyle yapalım ama. İddialı konuşmayalım. Diyelim ki ben Allahu Teala'nın kitabını okudum. Diyelim ki mesela Mürselat suresi biraz önce geçti. Ve ayetleri şöyle şöyle anladım. Benim anlayabildiğim, benim kavrayabildiğim, benim bilebildiğim bu diye söyleyelim. Bu budur, Allah böyle diyor, peygamberi böyle diyor gibi kesin ifadelerden sakınalım. Anladıklarımızı söyleyelim. Başkaları başka anladığında, başka şeyler söylediğinde de o da bilmiyoruz diyeceğiz. Kenarda duracağız. Müslümanda bir alçak gönüllülük, bir tevazu olmalı. Özellikle dini anlatırken. Hadis-i şeriflerde bakın Abdullah Efendimiz ne yaptı? Dedi ki böyle ya da buna benzer. Buna benzer söyledi. Yani bu gibi bir cümle kurdu dedi. Bu şekilde anlamaya ve anlatmaya gayret ediyoruz inşallah. Ama anlatmaktan, gündeme getirmekten vazgeçmiyoruz. Sahih dini öğrenelim, doğru dini öğrenelim. Müslümanlar, adamın birisi bir hadis şerifi kendi kafasına göre belki zayıf, hatta belki ucu uydurmaya doğru gidebilir ama bilmiyorum, ama hadis de olsa çok farklı bir anlamla onu konuşuyor, gündem yapıyor, kıyamet diyor, fitne diyor, şu diyor, bu diyor. Sonra bunu insanlara yayıyor, söylüyor. Falan günde şöyle yapılır, filan günde böyle yapılır diye. Sonra Müslümanlar bu nedir? Hocam böyle bir hadis var mı? Bu böyle midir? Şu şöyle midir diye konuşmaya başlıyorlar. Ben kızıyorum. Siz Sahih Buhari'yi elinize alıp baştan sona okudunuz mu? Bitti mi onu okumanız? Peki Müslim'i okudunuz mu? Peki Ebu Davud'u, ama Nesai'yi, ama Tirmizi'yi, İbn-i Mace'yi? Yani birisi bir hadis-i şerifi oradan seçiyor ve size gündeminize koyuyor. Bari iyi niyetle olsa, hadi adam iyi niyetle bile olsa, yorumu bizi bağlayacak şekilde iyi niyetli bir yorum olmazsa, bu nasıl bir din öğrenme olacaktır? Şöyle toparlayayım. Dini biz başlayacağız ve güzelce bir bütünlük içinde okuyacağız. O adamcağızların, o insanların gündeme getirdiği hadisler de, o zaman ya da ayetler de yerli yerine oturur. Ama birileri, bak İslam'da el kesme varmış, bu nasıl din deyip bir hadisi çekip alırsa ya da işte evlilik niye böyleymiş deyip çekip alır ve onu benim önüme ısıtır koyarsa ben orada duruyorum. Onları açıklamak zorunda da değilim. Onların anladığı gibi anlamak zorunda hiç değilim zaten. Ama ben başlarım Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal, Tevbe, Yunus diye okurum. Sonra Allah-u Teala'nın bana anlattığı bu yapı içerisinde bütün ayetler yerli yerince anlamını bulacaktır. Çünkü kul olmak için okuyorum. Seçip bir takım fikirlerimizi doğrulamak adına okumamış olacağız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Okuyalım ve Rabbimiz bize doğru yolu göstersin. 40.023. hadis-i şerif, aynı hadis-i şerifin bir benzeri 40.035'te de geçiyor imiş. Böyle notlandırmışım. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Biz gençler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik ve hiçbir şeyimiz yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan korur ve kişiyi iffetli kılar. İmkanı olmayanlar da oruç tutsun. Çünkü oruç kişinin şehvetini azaltır buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 4035'i de okuyayım. Abdullah'ın yanına girdik. Yanında Alkame ve Esved de bulunuyordu. Onunla konuşmaya başladı. Ancak benim için konuştuğunu biliyordum. Çünkü ben oradakilerin yaşça en küçüğüydüm diyor Abdurrahman bin Yezid. O şöyle anlattı. Biz gençler Resulullah ile birlikteydik ve hiçbir şeyimiz yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan korur ve kişi iffetli kılar. imkanı olmayanlar da oruç tutsun. Çünkü oruç kişinin şehvetini azaltır. Bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud ve beraberindeki delikanlılara böyle konuşmuş. Abdullah İbni Mesud da bu hadis-i şerifi kendi etrafındaki delikanlılara aynı şekilde konuşuyor. Peki ben ne yapacağım şimdi? Ben de etrafımdaki delikanlılara yani evliliğe ihtiyaçlı olan bütün insanlara diyeceğim ki evlenin. Bari beni bu noktada ağzımı kapatmayacak Müslümanlar. Çünkü içinde yaşadığımız dünya, modern yapılanmalar, teknolojik bilmem neler insanları evlilik ötesi bir hayata sürüklüyor. Evlilik yaşını yukarılara tırmandırıyor. 25-30'lara dayıyor. Sonra evlilikler sürekli olumsuzluklarla bitecek şekilde bir hayat programı var. Kadınlar çalışma ortamlarında, erkekler çalışma ortamlarında birbirlerinin yüzüne bakacak bir vakit bile bulamayan bir ticari hayat var. Kapitalist bir döngü var. Ve sonra zihinler erkeklerinki başka türlü bozulmuş, kadınlarınki başka tür ideolojilerle bozulmuş, felsefelerle bozulmuş, dizilerle, filmlerle bozulmuş, eğitimlerle bozulmuş. Ve bir geçim olmuyor. Vahyin istediği sükunet evlerde yok, eşlerde yok. Böyle bir hayat ortamında evlilikler de iyi neticelenmeyince insanlar da evlenmekten de korkuyor, geri çekiliyor. Allah korusun. İslam'ı, imanı, onu, takvası iffetsizliğe sürüklemiyorsa psikolojik bunalımlar, sıkıntılarla bir ömür tüketiyor. İmtihanlar içerisinde mahvolup gidiyor. Eğer takmıyorsa, o kadar da imanı onu engellemiyorsa Allah korusun günahlara düşüp daha beter hayatlar içerisine atılıyor ve oralarda perişanlığa doğru koşup gidiyor. Rabbim korusun bütün Müslümanlar. Öyle olunca şeytan ve dostları evliliğin, nikahlı bir hayatın, sükunetli bir hayatın önüne geçmek için olmadık numaraları çekiyorlar ise biz Müslümanlar da ağzımızda hiç olmazsa, yapamasak bile bunu söylem haline getireceğiz. Diyeceğiz ki evlenin, ey gençler topluluğu, ey evliliğe ihtiyacı olan Müslümanlar, evlenin. İmkan bulun, çabalayın, aklınızı düzeltin, gönlünüzü düzeltin. Bakın bu para işi değil, bu bir niyet, bu bir iman işidir, bu bir gayret işidir. Heves edin, hedefiniz bu olsun. Okullardan çok evliliği isteyin, ticaretten çok evliliği isteyin, ev almaktan çok, evi döşemekten çok evliliği isteyin. Nikah ile iffetli bir hayatı arzu edin. Çünkü iffetli bir hayat, imanlı, takvalı bir kulluk hayatı için çok önemli bir basamaktır. Kafirlerin bile evliliği sürdürenleri, birbirlerine olan merhameti sebebiyle iman etmeye daha yakındır. Umulur ki Allah-u Teala içlerindeki bu merhamet sayesinde, birbirlerine, eşlerine ve çocuklarına olan merhamet sayesinde, onlara bir kapı açar da hidayet onlara yaklaştığında daha çabuk oraya atlarlar. Merhametimizi soldurmayalım. Kalplerimiz katılaşmadan evlenelim. Evlenme imkanı bulanlar bunu yapacak. Evlenme imkanı bulamayan dua edecek, gayret edecek, niyet edecek. Veren o, alan o. Yapacak bir şey yok. Eğer imtihanımız bu şekilde devam ediyorsa, evlenemeyen bir Müslüman imtihanıyla imtihan oluyorsak, o zaman da oruç tutacağız. Ve böylece yine iffeti koruyacak bir çözümü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Çünkü oruç iffeti koruduğu gibi, şehveti kırdığı gibi merhameti de çoğaltır. Evlilik ve oruç bu noktada merhamet kapısı demektir aslında. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyorum Rabbimin izniyle. 4024. hadis-i şerif. Abdurrahman bin Yezid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Aşura gününde Eş'as bin Kays Abdullah İbni Mesud'un yanına girdiğinde Abdullah öğle yemeğini yiyordu. Ey Ebu Muhammed yaklaş sen de ye deyince Eş'as bugünün Aşura günü olduğunu bilmiyor musun dedi. Bunun üzerine Abdullah Aşura gününün ne olduğunu biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucu farz kılınmadan önce o gün oruç tutardı. Ancak Ramazan orucu farz kılınınca bu oruç bırakıldı dedi. Abdullah İbni Mesud, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan öncesinde tuttuğu, farz gibi neredeyse tuttuğu aşure orucundan sanki bahsetti. Daha sonra dileyen Müslümanlar buna devam ettiler. Dileyenler devam etmediler Ramazan farz kılındıktan sonra. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4025. hadis-i şerifi okuyorum. Alkame'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Zeyd bin Hudayr ile birlikte Abdullah'ın yanında oturuyorduk. Habbab bin Eret yanımıza gelip, ey Ebu Abdurrahman, bütün bunlar senin okuduğun gibi mi okumaktalar diye sordu. Bunun üzerine Ebu Abdurrahman, eğer istersen birisine okumasını söylersin ve o da sana okur dedi. Habbab olur diyerek bana, yani Alkame'ye, oku dedi. İbni Hudeyr, onun okumasını söylüyorsun ama o bizim içimizde en güzel okuyan kişi değildir deyince, vallahi istersen sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senin kavmine ve onun kavmine söylediğini haber vereyim dedi. Sonra Meryem suresinden 50 ayet okudum. Habbab, güzel okudun dedi. Abdullah, benim okuduğum her şeyi o da okuyabilmektedir dedi. Sonra da Habbab'a, bu yüzüğü çıkarıp atmanın zamanı gelmedi mi deyince, Habbab, bir daha bu yüzüğü elimde görmeyeceksin cevabını verdi. Çünkü elindeki yüzük altındandı. Enteresan bir olay. İnşallah anlayabilmişimdir. Anlayabildiğim kadar da ifade etmeye çalışayım. Hazreti Abdullah etrafında onu dinleyen, ondan Kur'an öğrenen talebeleri var ve onlarla birlikte o sırada dostlarından, arkadaşlarından Habbab geliyor. Biliyorsunuz daha evvel kendisinin bilmediği bir sureyi öğrenmeleri için kendi öğrencilerini Habbab'a yönlendirmişti. Şuara suresini ben bilmiyorum, gidin onu Habbab'dan öğrenin demişti. Habbab sanki onları kontrole gelmiş. Dostlar arasında böyle işler de var. Müslümanlar birbirlerini takip ediyorlar. Haset fesat durumları yok. Bir kıskançlıkla değil. Ama güzel bir takip programı. Geldi ve dedi ki, bunların hepsi senin gibi mi okuyor? İstersen birisine okut. Bak bakalım nasıl, dedi Abdullah. Alkame'yi işaret etti. Ama orada bulunan Zeyd dedi ki, o bizim içimizde en iyi okuyanlardan birisi değil, deyince, vallahi dedi, istersen sana Resulullah'ın senin kavmine ve onun kavmine söylediğini haber vereyim dedi. Sonra Meryem suresinden 50 ayet okudum deniliyor. Habbab, güzel okudun dedi Alkame'nin bu okumasına ve ardından da benim okuduğum her şeyi o da okuyabilmektedir dedi Abdullah. Sevindi ve talebesinin bu güzel okuyuşuna, Habbab'ın verdiği cevaba. Sonra da her şeye rağmen Hazreti Habbab'a gördüğü bir yanlışı uyarıyor. Yani adam gelmiş, bizim talebeleri beğenmiş, şimdi ona söz söylemek ayıp olur, sonra diyeyim de demiyor yani. Elinde altın yüzük görmüş, durabilir mi? Bir daha diyor, bu yüzüğü ne zaman takmayacaksın? Bu yüzüğü çıkarıp atmanın zamanı gelmedi mi? Habbab da diyor ki, bir daha bu yüzüğü elimde görmeyeceksin. Ve çıkarıp atıyor. Çünkü elindeki yüzük altındı. Ne hoş kardeşlikleri var. Yani birbirlerinin üzerinde cehennemden bir parça görse durabilir mi? Neyse canım, bunu sonra söyleriz. Ayıp olacak adama. Demlenin alemi yok. Gayret edecek, kurtaracak, çabalayacak. Belki bizim için tek bir mazeret var. Bir adam düşünelim ki bütün her tarafı böyle batmış. Çok affedersiniz, kanalizasyona düşmüş. Temizlenecek ama bütünüyle, her şeysiyle temizlememiz lazım. Bu adamın burnuyla, boğazıyla, işte parmağın ucundaki yerle uğraşmanın pek bir alemi olmayabilir. Ona bütünlük ile yaklaşıp, kardeş senin hemen şu üstünü başını çıkartıp direkt bir hamama, banyoya girmen gerekiyor ve tertemiz yıkanman gerekiyor diyeceğiz. Bu ne demek? Küfürle, fasıklık, günahkarlıkla, fucurla, dop dolu bir hayatın içinde yaşayan adamın ayrıntılarıyla uğraşmıyoruz. İçkisiyle, zinasıyla, yalanıyla, dolanıyla uğraşmıyoruz. Onun önce bütün eksikliğine bir iman problemi var. İman etmiş olsa bile imanını canlandıracak okuma programından uzak. Yani haberleri Allah'tan almamış. Hayatı Allah için öğrenmemiş. Allah için de yaşamıyor bu adam. Önce diyeceğiz ki, gel kardeş, senin büyük bir hatan var. Ne o? Sen Rabbinin kelamını okumuyorsun. Okuyup anlamıyorsun. Zina etme, içki içme, namaz da kılmıyorsun filan diye saldırmayacağız. Adamın ilk derdini biz çözeceğiz. Sonra zaten Rabbi ile buluştuğunda, ayetlerle bir araya geldiğinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu öğrenmeye gayret ettiğinde Onlar söyleyecekler ve o adam, o kadın, o Müslüman, o insan yolunu bulur. Bulamadığı, fark edemediklerini de işte o zaman söyleyelim. Hani insan bazen öğrenir ama öğrendiklerini algılamaz. Başkaları için görür, kendisi için görmez. Habbab bin Eret bu dini bilmeyen bir Müslüman değil. Fakat bu ayrıntıyı atlamış olsa gerek, Abdullah onu uyarıyor. Yapma böyle diyor. Bu yüzüğü çıkart diyor. Kur'an'ı bu kadar bilen, anlayan Müslümanlar böyle hatalar işleyebilir mi? İşliyor işte. Demek ki bazen böyle bilmediğimiz, algılamadığımız, üzerinde durmadığımız günahlar olabilir. Kardeşler olarak biz birbirimize yardım edeceğiz ve onu izale edeceğiz Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4027. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği bize aktarılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, şüphesiz Allah hiçbir haram koymamıştır ki sizden birinin muhakkak onu tadacağını bilmiş olmasın. Bilin ki ben kelebeklerin veya sineklerin ateşe üşüştükleri gibi cehenneme üşüşmemeniz için sizi belinizden tutmaktayım. Yasaklar insanın canını çektiği, arzuladığı, heves ettiği şeylerden oluşuyor. Dolayısıyla şeytan da buradan insanı gıdıklayıp o tarafa doğru yönlendirmek istiyor. Peygamberle birlikte olduğumuzda sallallahu aleyhi ve sellem buna mukavemet gösterebiliriz. Hadisler, ayetler bize bu noktada yardım edecek. Sanki Peygamberimiz belimizden tutacak ve bizi o ateşe düşmekten koruyacak. İslam'ın davetinde, dinin anlatımında bu işin sorumluluğunu tadan Müslümanlar için de Peygamberimizin bu tavrı esastır. Bileceğiz ki insanlar böyle koşuşuyorlar ve biz onların bellerine sarılacağız. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin diye uğraşacağız. Uğraşmadan bu iş olmayacak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4032. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırırken ya fazla veya eksik kıldırırdı bazen. Biz ey Allah'ın Resulü, namaz konusunda yeni bir şey mi geldi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu deyince biz biraz önce şu şekilde eksik ya da fazla. Bu ravi şaşırıyor, hangisini dedi bilemiyor. Şu şekilde kıldın dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben de insanım ve sizin unuttuğunuz gibi unuturum. Namazında unutan kişi iki secde yapsın buyurdu. Sehv secdesi dediğimiz, tahiyyat için oturduğumuz, ettahiyyatı oturduk okuduktan sonra selam veriyor ve iki secde yapıp yeniden ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diye tahiyyatı okuyoruz. Salavatlar ve ardından dualarla namazı bitiriyoruz. Rabbim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzer bir hayat bize lütfetsin. O insan, insanların yaptığı gibi hatalar da yaptırıldı kendisine. Böylece bize bu dinde biz de yanlışlar yaptığımızda nasıl düzelteceğimiz ile ilgili bir yol da bıraktı. Eğer o her şeyle mükemmel olsaydı, ki Allah dileseydi o öyle olacaktı, biz belki çok zorlanacaktık. Ama Mevlamız onun acılar çekmesini istedi. Ağladı, acıktı, yoruldu, hastalandı, unuttu, uyudu, bayıldı, benzer şeyler yaşadı ve her insanın yaşayabileceklerini yaşadı da biz de dedik ki bu bizim peygamberimizdir. Bu bizim, bizden olan insan peygamberimizdir ve yol onun yoludur. Ona benzersek biz de kurtuluruz diyeceğiz ve hadisleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.